bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tasavvuf ve Tarikatlar. Doçent Doktor Mustafa Kara. Yeni Yüzyıl Kitaplığı İletişim Yayınları. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Sunuş. İnsanın akli bedeni kabiliyetleri olduğu gibi kalbi ruhi melekeleri de vardır. Bu ikinci grup yetenekler onun mistik ve estetik dünyasının oluşmasına, gelişmesine ortam hazırlar, ahlaki güzellikleri elde edebilmesine yardımcı olurlar. İnsanların ortaya koydukları uygarlıklara konumuz açısından bakılırsa görülen hakim renklerden biri de bu melekelerin tabii neticesi olan faaliyetlerdir. Estetik tarafı olmayan medeniyet olmadığı gibi etik ve mistik yönü olmayan uygarlık da yoktur. İslam kültür coğrafyasında bu faaliyetin adı tasavvuftur. Tasavvuf zaman zaman farklılaşan bir Rab, varlık, kainat ve insan anlayışı içinde Müslümanların gönül terbiyesini üstlenen, onların din, ahlak ve estetik dünyalarını zenginleştiren, iyi bir insan, iyi bir mümin olmalarına yardımcı olan unsurları öne çıkaran bir disiplindir. Bu özellikleri sebebiyle din ve sanat hayatımızla tasavvuf arasında sıkı bir ilişki olduğu gibi, tarikatlarla kültür tarihimiz de iç içedir. Tasavvuf ve tarikatların 14 asırlık maceralarının ana noktalarına işaret edecek olan bu eseri, ilkokul öğretmenim muhterem Seyfullah Günaydın'a ithaf ediyorum. Doçent Doktor Mustafa Kara, Fethiye, Bursa, 18 Mart 1922. Giriş. Tasavvufun doğuşu. Klasik tasniflere göre İslami ilimlerden bir tanesi de tasavvuftur. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi doğuşu Hazreti Peygamber devrinde olmakla beraber, gelişmesi, sufileri yetiştirmesi, bu sufilerin tekke, zaviye, dergah diye kendilerine has bir müesseseyi kurması, nihayet bu mesajı diğer insanlara ulaştırması daha sonraki yüzyıllardadır. İlk yüzyılda tasavvuf kelimesi dahi yoktu. O zaman bu ilmin Hazreti Peygamberle başlamasını nasıl anlamak gerekir? 14 asırlık bir macerası olan tasavvufun hangi öğeleri ilk yüzyılda mevcuttu sorusuna daha sıhhatli cevap verebilmek için tasavvuf nedir sorusuna cevap aramak gerekecektir. Elimizde yüzlerce tarif var. Bu tarifler değişik asırlarda farklı sufilerce yapılmıştır. Bu çok tariflilik bize bu sistemin değişik yönlerini aktardığı için faydalı olmuştur. Bir sufinin birden çok tarifi de vardır. Bu da onun hayatının muhtelif dönemlerinde yakaladığı nükteleri göstermesi açısından mühimdir. Şimdi ilk 3 yüzyılda yaşayan bazı sufilere göre sufi ve tasavvuf tarihlerine bakabiliriz. Sufi kimdir? Cüneyt. Sufi toprak gibidir. Kötü olan her şey onun üzerine atılır fakat ondan güzelden başka bir şey çıkmaz. Yer gibidir, iyisi de kötüsü de ona basar. Bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular. Nuri. Bulamadığı zaman sükun ve huzur içinde, bulduğu zamansa başkalarına vermeyi tercih eden, sema ve dini musikiyle iç içe olan, emir ve yasakları gözeten kimsedir. Dükki. En uygun işle meşgul olan ve kötülüklerden uzak duran kişidir. Kettani. Görünüşte kul, köle, hakikatte ise hür olandır. Nahşebi, hiçbir şeyin bulandırmadığı, her şeyin kendisiyle berraklaştığı şahıstır. Tasavvuf nedir? Nasrabazi, Kur'an ve hadislere sarılmak, heva ve heveslere uymamak, şeyhlere hürmet etmek, halkın özürlerini kabul etmek, zikre devam etmek, ibadetler konusunda bir takım tevillere kaçmamaktır. Şibli, karşılıklı sevgi ve dostluktur. Hiçbir kaygı duymadan Allah'la beraber olmaktır. Ruhun üfleyişlerine kulak vermektir. Ebu Said, fuzuli işleri terk etmektir. İbni Hafif, kadere sabır, hakkın verdiğine rıza, gerçekleri aramak için dere tepe dolaşmaktır. Hakikat ilimlerine bağlanmaktır. Ebu Hafs, edepten ibarettir. Yüzlerce tarifin içinden alınan bu tespitlere bakıldığı zaman konunun dini görünümü açığa çıkmakta, işin ahlaki boyutu belirginleşmektedir. Daha sonraki yıllarda tasavvuf adını alan yaşama ve düşünme biçiminin özü, çekirdeği Hazreti Peygamber devrinde mevcuttu. Fakat bunun sufilerin elinde geliştirilip, usul ve metoduyla, kurum ve kuruluşlarıyla bağımsız bir ilim ve hayat tarzı haline gelişi daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Bu durum diğer İslami ilimler için de geçerlidir. Tasavvufi hayatın doğuşunda temel sebep dinlerin yapısı ve insanın ruhi ihtiyaçları olmakla birlikte iki hareket bu gelişmeyi hızlandırmıştır. Bunlardan biri İslam dünyasında ortaya çıkan lüks, sefahat ve israf, diğeri ise dini meseleleri yalnız akılcılıkla izah ederek onun manevi boyutunu göz ardı eden bilginlerin tutumu. Sufiler zahitçe davranışları ile birinci gruba, mistik yorumlarıyla da ikinci gruba muhalif bir tavır sergilemişlerdir. Bir başka ifadeyle tasavvuf bu tavır ve tutumlara reaksiyon göstererek yol almıştır. İnsanların tasavvuf ve tarikatlara girişi de çoğu zaman bir bunalım, sıkıntı, ümitsizlik ve kargaşa ile izah edilmiştir. Olaya kişi planında bakıldığı zaman bunları delil bulmak mümkünse de bütün hareketi benzer sebeplere bağlamak doğru değildir. Esas sebep Mevlana'nın suyu arayan adam benzetmesindedir. Susuzlar bu dünyada her zaman suyu arar, su da yana yakıla susuzu arar sorar. Fritz Mayer'in yorumu ise şöyle, tasavvuf İslam cemaati içinde peygamber döneminin iman tazeliğini yeniden yaşatmak, her yandan gelen şüphe, tereddüt, yalnızlık ve kargaşalıklara karşı dinin asli otoritesine bir dönüş sağlamak gayreti olarak görülebilir. Züht ve riyazet. İslam'ın ilk dönemlerinde tasavvuf kelimesi yerine züht kullanılmıştır. Sözlük anlamı itibariyle ilgi duymamak, değer vermemek, küçümsemek, terk etmek demek olan bu kelime, Kur'an-ı Kerim'de yoksa da Hazreti Peygamber'in hadislerinde geçmektedir. Züht terim olarak dünyayı ahirete, maddeyi manaya tercih etmemek, bedenin arzularından çok kalbin ve ruhun isteklerine kulak vermek demektir. Böyle bir hayatı tercih eden kişiye zahit adı verilir. Zahitle eş anlamlı olarak abid, naşik gibi kelimeler kullanıldığı gibi sufi, mutasavvıf, veli, derviş, şeyh, fakir, aşık, arif, eren de kullanılmıştır. Riyazet çoğu zaman zühdle birlikte kullanılırsa da farklı bir fonksiyon üstlenmiştir. Zühdde var olan dünyadan kaçış anlamı riyazette dünyaya karşı direnişe dönüşür. Riyazet nefse karşı bir takım yeni meleke ve kabiliyetler elde edebilmek için bazı tekniklere başvurmak demektir. Sözlük anlamı itibariyle terbiye etme, eğitme, ıslah etme gibi manalara gelen riyazet çeşitli şekillerde uygulanır. Nefse ağır ve zor gelen işleri yapmak, bağ bahçede çalışmak, çileye girmek, seyahate çıkmak ve benzeri. İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevi şerhinde bu terimi şöyle tarif ediyor. Riyazet, nefsi ve bedeni kesret-i istimaldir ki selaset ve maharet kabul eyleye. 1-365 Riyazetin bir önemli unsuru da vakitleri muhafaza etmek, onları zapt-ı rapt altına almaktır. Her anı değerlendirmek için dünü ve yarını düşünmek de bu yaşama tarzının ayrılmaz parçasıdır. Sufi İbnül Vakt'tır. Sufi Vakt'ın oğludur sözünden bu kastedilir. İrfan Tasavvufun züht ve riyazet başlığı altında incelenen yönü genellikle maddeyi, eşyayı, dünyayı konu alır. bunlarla ilgili kanaat ve yorumları ihtiva eder. İkinci önemli yönü ise meselenin tefekkür ve felsefe cihetidir. Sufiler insan düşüncesinin uzanabildiği, tefekkürünün ulaşabildiği alanlarla da meşgul olmuşlardır. Tasavvuf felsefesi adıyla bilinen bu yorumlar, İslam felsefesinin en dikkat çekici yönlerini barındırmaktadır. Şu da ilave edilmelidir ki, Sünni toplumlardaki gibi bir tarikat vakasıyla karşılaşmayan Şii İran'da, İrfaniye adıyla konunun bu felsefi boyutu çok canlı olarak yaşamaktadır. Hümeyni'nin devamlı okuttuğu kitaplardan birinin Fususul Hikem olması ve onu şerh etmesi bunun dikkat çekici belgelerinden sadece bir tanesidir. Sufilerin kendi terimleriyle ifade etmek gerekirse, tasavvufun gayesi insanı kamil yetiştirmektir. İnsanı kamil Allah'a, insana ve diğer yaratıklara karşı vazifelerini tam olarak ve şuurlu bir şekilde yerine getiren kişidir. Bu mertebenin bir adı da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, yani onun bütün güzel vasıflarının tecelli ettiği bir varlık haline gelmektir. İnsanın Allah'ın halifesi olarak nitelendirilmesine de bu açıdan bakılabilir. Bakara 2/30. Medeniyetler arası kültür alışverişi her zaman olmuştur. Dolayısıyla İslam medeniyeti komşu medeniyetlerden etkilendiği gibi bazılarına da etki etmiştir. Bodley'in Rönesans'ı İslamiyet'e borçluyuz ifadesine kadar doğruysa, 9. yüzyılda Helenistik felsefenin İslam alemindeki tesiri de o kadar doğrudur. Sözü tasavvufun doğuşuna getirmek gerekirse şu söylenebilir. Her şeye rağmen bir derviş için önemli olan Allah ve elçisinin söyledikleridir. Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının yaşama tarzı ve tavsiyeleridir. Bunun için tasavvufun çıkış noktasında yabancı tesir aramak, meseleyi dış tesirlerle izah etmek pek tatmin edici görülmemektedir. Ancak tarihi gelişim içinde bu komşu medeniyetlerde insanların ortaya koyduğu fikir ve sistemlerden etkilenmediklerini söylemek de mümkün değildir. Şimdi tasavvufi yorumlara zemin hazırlayan, tasavvufi düşünceye ışık tutan ve terimlerin oluşmasında yönlendirici bir rol üstlenen bazı ayet ve hadisler nakledilebilir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Lokman 31/33. İyi biliniz ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ankebut 29/64. İhtiyaçları bile olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Haşr 59/9. Zevku safa ederler, davarlar gibi yerler. Muhammed 47/12. Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Muhammed 47/24. Ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar ve Kur'an'ı dinlemek onların derin saygısını artırır. İsra 17/109. Allah kuluna kâfi değil mi? Zümer 39/36. Rabbini içinden yalvararak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. İnsan 76/25. Takva üzere olunuz, Allah size öğretir. Bakara 2/282. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kâf 50/16. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah oradadır. Bakara 2/115. Evvel de odur, son da, zahir de odur, batında. Hadid 57/2. Yer ve göklerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Âl-ı İmran 3/191. Hazreti Peygamber'in bazı hadisleri de şöyle. Dünyada bir garip, bir yolcu gibi ol. Buhari Rikak 3. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı bir şey söylesin veya sussun. Buhari İlim 18. Eğer Allah'a gerçekten tevekkül edebilseydiniz, o kuşlara verdiği gibi size rızık verirdi. Tirmizi Zühd 33. Ağlayınız, ağlayamazsanız ağlar gibi hüzünlü olunuz. İbn Mace İkamet 176. Bu ayet ve hadisleri çoğaltmak mümkündür. Ancak şu ifade edilmelidir. Söz konusu ayet ve uyarılar herkeste aynı tesiri icra etmemiştir. Bir başka ifadeyle değişik ortamlarda yaşayan Müslümanlar aynı ikazlara aynı tepkileri göstermemişlerdir. Buradan hareketle tasavvufun kaynağı meselesini tartışırken, Kur'an ve hadisten sonra bir kaynak daha ortaya çıkmaktadır. İnsan, insanın mizacı, aldığı kültür, meselelere bakış tarzı, tasavvufi hayata ilgi duyup duymamasına, sempati veya antipati beslemesine tesir etmektedir. Her insan böyle bir yaşama ve düşünmeyle, ruhi ve mistik yorumlarla tatmin olmamakta, söz gelimi kalbi melekelerden çok akli kabiliyetlere ilgi duyabilmektedir. Aslında sufiler bu yaratılış gerçeğinin farkındadırlar. Bunun en açık delili tasavvufi hayata girmek isteyen herkesi kabul etmemeleri, bazı denemelerden sonra karar vermeleridir. Bu mizaç ve yaratılış farklılığı İslam dünyasında ortaya çıkan anlayış, mezhep ve tarikatların doğuşuna tesir etmiştir. Bunların da üstünde akıl, nakil, mukaddes metinler ve keşfi ilham kaynaklı bilgilere verilen değer konusunda Müslüman düşünür ve bilginler hangi noktadadır? Bugünden düne bakıldığı zaman bu düşüncenin mimarlarını üç kategoriye ayırarak incelemek mümkün görülmektedir. 1. Selefiye. Bunlara göre dini metinler olduğu gibi kabul edilmeli, öyle inanılmalıdır. Akli teviller kadar kalbi yorumlar da yanıltıcı olabilir. 2. Kelamiye. Medrese ilimlerini ve zihniyetini temsil eden kelamcılar, zahir uleması, dini metinlerin izahında aklı temel bir unsur olarak devreye sokmuş, tevillere başvurmuş, dini konulara akli felsefi boyutlar getirmiş, sufilerin ilham ve keşiflerini geçersiz saymışlardır. 3. Sufiye. Tekke kültürünün temsilcisi mutasavvıflara göre nakil ve nas adını alan dini metinlere, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere akli izahlarla birlikte kalbi, batıni boyutlar da getirmek ve öyle bakmak gerekir. Çünkü akıl gibi kalp de bir bilgi kaynağıdır. İşte 14 asırlık tasavvufi kültür bu görüşün neticesidir. Bu tasnife 4. grup olarak Müslüman filozofları da ilave etmek mümkündür. 1. Bölüm. Kurucu mutasavvıflar. Gönül sultanları. Tasavvufi hayat ve düşüncenin bugüne ulaşmasına katkıda bulunan binlerce sufinin olduğunu tahmin etmek zor değildir. Bunların bir kısmı düşünceyi üreten, büyük bir bölümü de bunu yayan, aktaran, yorumlayan kişilerdir. Tasavvufi dünyaya yön veren, yeni yorumlarla değişik boyutlar kazandıran dervişlerin birkaç tanesine temas etmek faydalı olacaktır. Bunların bir kısmına klasikleri tanıtırken veya tarikatlar hakkında bilgi verirken değinileceği için o isimler burada tekrar edilmeyecektir. Tasavvufi hayatın kuruluş safhasında bölgelere göre ekoller oluşmuştu. Bu ekoller bazı konulara daha çok ağırlık vererek, onların üzerinde titizce durarak insan yetiştirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi ilk yüzyıllarda sufilerin yaşadığı bölgeleri ve bunların özellikle işledikleri konuları şöyle sıralamıştır. Bağdat'ta şatiye ve ibadet, Horasan'da gönül ve cömertlik, Basra'da züht ve kanaat, Şam'da yumuşak huyluluk ve teslimiyet, Hicaz'da sabır ve inabet. Bu tespitten hareketle, tasavvufta bir Bağdat okulu, bir Horasan okulu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bazen de bölgeler belli bazı isimlerle özdeşleştirilmiştir. Kuşeyri şunu naklediyor. Dünyada dördüncüsü olmayan üç kişi vardır. Nişabur'da Ebu Osman Hiri, Bağdat'ta Cüneyt, Şam'da Ebu Abdullah bin Cella. Rabia, Ölüm Basra 185 bölü 804. Tasavvuf tarihinin en büyük kadın şahsiyeti Rabiatül Adeviye'dir. Basralı olan Rabia özellikle tasavvufi düşünceye aşk boyutunu getirmekle tanınır. Büyük işleri hep erkekler yapıyor, kadınlardan peygamber de yoktur, sen bu sözleri nereden buluyorsun diyenlere, tarihte hiçbir kadın da Firavun gibi ben sizin ey yüce Rabbinizim demedi şeklinde cevap vermişti. Kuşeyri, Hucviri, Kelebazi gibi ilk dönem yazarları Rabia'yı sükutla geçerlerse de Attar Tezkire'de ona geniş bir yer ayırır. Erkeklerden bahsederken bu kadın nereden çıktı şeklindeki bir soruya da şu hadisle karşılık vermiştir. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Rabia şöyle diyor. Rabbim, eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam beni oraya at. Yok eğer cennete girmek için ibadet ediyorsam bana onu da haram kıl. Fakat sadece ve sadece senin için kulluk yapıyorsam ebedi güzelliğini temaşa etmeyi bana nasip et. A. Şimmel'in tespitlerine göre Avrupa 13. yüzyıldan beri Rabia'yı tanıyor. Onu batıya tanıtan ilk kişi Roman Lull'dur. Daha sonra yazılan kitaplarda Sıfatus Safve, Nefahat gibi bazı kadın zahideler anlatılmışsa da yeterli değildir. Bu tutumun neticesi olacak ki Selçuklular döneminde mühim bir sufi kadın teşkilatı olduğu anlaşılan Bacıyan-ı Rum hakkında elimizde olan bilgiler çok yetersizdir. Margaret Smith'in 1928'de Londra'da hazırladığı Rabia adlı doktora tezi Türkçe'ye çevrilmiştir. Bir Kadın Sufi, İstanbul 1991. Cüneyt, Ölüm Bağdat 297/909. Bağdat okulunun lideri olan Cüneyt Bağdadi, Tavusul Ulema, bilginlerin tavusu, lakabından da anlaşıldığı gibi döneminin dini ilimlerini de tahsil etmişti. Tasavvufi hayata yönelişinin bir sebebi de Seri Sakati gibi bir sufinin yeğeni olmasıdır. Haris Muhasibi'den de istifade etmiştir. Cüneyt'in yaptığı en önemli iş, sufilerin tavır ve mizaçlarına göre renkli ve karışık bir durum arz etmeye başlayan tasavvufi hayat ve düşünceyi kesintiye uğratmadan ve fakat dini sınırların dışına çıkacak yorumlara da feda etmeden yönlendirmesidir. Bu fonksiyonu sebebiyle Seyyidüt Taife, Sufiler Cemaatinin Beyi, ünvanını alan Cüneyt, hemen bütün tarikatların silsilesinde yer alan kilit bir şahsiyet durumuna yükselmiştir. Tasavvufi merhaleleri kat eden bazı sufilerin ibadetleri terk etmelerinin hırsızlık ve zina yapmaktan daha kötü bir şey olduğu görüşü de onun dini konulardaki hassasiyetini göstermektedir. O, şatiyelerle dolu, coşkun ve taşkın bir tasavvufi hayat yerine, İç derinlik ve coşkularla birlikte temkin halini elden bırakmayan bir yolu izlemiştir. Bir diğer ifadeyle sekri değil sahvı tercih etmiştir. Bu yol Kuşeyri ve Gazali ile mükemmele ulaşacaktır. Kendisinin birçok risale kaleme aldığı kaynaklarda belirtiliyorsa da günümüze çok azı ve bazı mektupları ulaşmıştır. Hamdun Kassar, Ölüm Nişabur 271/884. 9. yüzyılda Horasan'da ortaya çıkan Melametiye okulunun en büyük temsilcisi Hamdun Kassar'dır. Melametiye konusuna ileride temas edileceği için burada onun bazı fikirlerine işaret etmekle yetinilecektir.